İkili Sarman DNA Yapı Çözümünün Öyküsü James Watson
Ayrım 6
Üstelik bunlar hiç biyoloji de bilmiyorlardı. Bu yüzden bunların kibarlık olsun diye söylendiğini, hatta savaş sonrasında fizikteki rekabetten çekildiği için kendisine burun kıvırdıklarını düşünüyordu. Morris'in bazı biyokimyacılardan aktif ve son derece gerekli destek aldığı kesindi. Aksi takdirde bu oyuna hiçbir zaman katılamazdı. Bu yardımların çoğu kendisine yüksek düzeyde aratılmış DNA sağlamada hayati önem taşıyordu. Kristalografiyi biyokimyacıların, büyücülerinkini andırır teknikleri olmaksızın öğrenmek zaten oldukça güçtü. Öte yandan biyokimyacıların çoğu, bomba projesinde birlikte çalıştığı kişilere benzeyen keskin görüşlü tipler değildi. Hatta bazen DNA'nın öneminden bile habersiz görünüyorlardı. Yine de biyologların pek çoğundan daha fazla şey bilmekteydiler. Her yerde olmasa da İngiltere'de botanikçilerin ve zoologların kafaları epey karışıktı. Üniversitede kürsülere sahip olmak bile pek çoğuna saf bilim yapma şevki vermiyordu. Bazıları hayatın özünü ya da bir bilimsel olgunun doğruluğunu nasıl anlarız gibilerinden gereksiz polemiklerle gerçekten boşuna çaba harcıyorlardı. En kötüsü hiç genetik öğrenmeden biyolojiden mezun olmak mümkündü. Öte yandan bu genetiklerin kendilerinden de entelektüel destek gelmiyordu. Genler hakkındaki konuşmalarını duyunca bunların ne olduğunu anlamak için çabaya düştüklerini sanırdınız ama genlerin DNA'dan oluştuğunu göz önünde tutmazlardı. Bu olguyu kimyacılara bırakıyorlardı. Çoğunun tek isteği öğrencilerini kromozom davranışlarının yorumlanamayan ayrıntılarına yöneltmekti. Bir de değişen çağdaş değerler karşısında genetikçilerin rolü gibi yüksek konularda radyo konuşmaları yapıp kafa karıştıran spekülasyonlar yürütmeye düşkündüler. Faj grubunun DNA'yı ele aldığını duyunca Morris ciddi biçimde umutlandı. Morris böylelikle yeni bir dönemin başlayacağını ve her seminer verdiğinde kendi laboratuvarının DNA hakkında neden bu kadar gürültü kopartıp sorunu büyüttüğünü açıklamak zorunda kalmayacağını düşünüyordu. Yemeğimiz bittiğinde atılım yapmak ister bir duruma gelmiş olduğu açık seçik belliydi. Ne var ki söz birdenbire Rosie'den açıldı. O zaman Morris'in laboratuvarının çalışmalarını gerçekten seferber etme olasılığı da söner gibi oldu. Hesabımızı ödeyerek çıktık. 11. Ertesi gün Francis ile Paddington istasyonunda buluştuk. Hafta sonu geçirmek için Oxford'a gidiyorduk. Francis İngiliz kristalograflarının en yeteneklisi olan Dorothy Hodgkin ile konuşmak istiyordu. Bana da Oxford'u ilk kez görüyor olmak fikri çok cazip gelmişti. İstasyonda Francis tam formundaydı. Bu gezi ona Bill Cochran ile birlikte sarmal kırılma teorisinde elde ettiği başarıyı Dorothy'ye anlatma fırsatını verecekti. Konu nazik bir konu olduğu için karşılıklı olarak konuşulması gerekiyordu. Dorothy gibi bu teorinin gücünü derhal anlayabilecek kapasitede insanlar pek azdı. Treni biner binmez Francis, Rosie'nin konuşması hakkında sorular sormaya başladı. Verdiğim cevaplar çoğunlukla belirsiz cevaplardı. Francis benim hep belliğimi kullanıp hiçbir şey yazmamamdan açıkça rahatsız olmuştu. Eğer konu ilgimi çekiyorsa genellikle gerekli olan şeyleri hatırlayabiliyordum. Ne var ki bu kez bir güçlük vardı. Kristalografik terimleri yeterince bilmiyordum. En kötüsü de Rosie'nin ölçülerini dayandırdığı DNA örneklerindeki su miktarını tam olarak hatırlayamamamdı. Francis'e doğru sayı değil bunun 10 katını yahut 10'da birini bile söylemem pekala mümkündü. Rosie'yi dinlemeye yanlış insan gönderilmişti. Eğer Francis gönderilseydi bu belirsizlik olmazdı. Bu konuya aşırı duyarlı olmanın bir cezasıydı. Çünkü Francis daha Rosie'nin kelimeleri ağzından çıkmadan sonuçlar üzerinde kafa yorup mırıldanmaya başlayacaktı. Bu da itiraf etmek gerekir ki Morris'i sinirlendirecekti. Bir anlamda gerçekleri aynı anda öğrenmeleri büyük haksızlıktı. Kuşkusuz Morris sorunu ciddiyetle ele almak için bir şansa sahip olmalıydı. Öte yandan doğru cevabın moleküler modellerle oynanarak ortaya çıkacağının hiçbir kanıtı yoktu. Önceki akşamki konuşmamız pek böyle bir sonuca işaret etmiyordu. Tabi bazı şeyleri söylemeyip saklaması olasılığı da vardı. Ancak bu uzak bir olasılıktı. Çünkü Morris öyle bir insan değildi. Francis'in o anda yapabileceği tek şey su değerini ele almaktı. Çünkü işin düşünülmesi en kolay yönü buydu. Kısa süre sonra anlamlı bazı şeyler ortaya çıktı. Francis okumakta olduğu bir müsveddenin arkasında bir şeyler çiziktiriyordu. O zaman Francis'in ne yapmakta olduğunu anlayamadığımdan vakit geçirmek için tekrar Times'a döndüm. Ne var ki birkaç dakika içinde Francis dış dünya ile ilgimi kesmemi sağladı. Formal çözümlerin pek azının Cochran-Crick teorisiyle ve Rosie'nin deneysel verileriyle uyuştuğunu öne sürüyordu. Hemen bana şekiller çizmeye ve sorunun ne kadar basit olduğunu anlatmaya başladı. Matematik hesapları göz ardı etsem de sorunun özünü izlemek güç değildi. DNA molekülünde polinükleotit bağlarının sayısı hakkında karar vermek gerekiyordu. X ışını verileri görünürde 2, 3 veya 4 iplikte uyuşuyordu. Tüm sorun DNA ipliklerinin merkezi eksen etrafında döndükleri açı ve yarıçaptı. 1,5 saatlik tren yolculuğu sona erdiğinde Francis kısa zamanda sonucu elde etmemek için bir neden görmüyordu. Doğru cevabı elde ettiğimize inanmak için belki de moleküler modellerle sıkı bir şekilde bir hafta uğraşmamız gerekli olacaktı. Ancak o zaman bütün dünya, biyolojik moleküllerin yapısı konusunda doğru bakış açısına sahip tek insanın Pauling olmadığını anlayabilirdi. Linus'un alfa sarmalını ele geçirmesi en çok Cambridge grubu için utandırıcıydı. Bu zaferden yaklaşık bir yıl önce Bragg, Kendrew ve Perutz, polipeptit zincirinin meydana gelişine ilişkin sistematik bir makale yayınlamışlardı. Ne var ki bu? Hedefe ulaşamayan bir hamleydi. Aslında Bragg hala bu fiyaskonun sıkıntısını duyuyordu. Bu gururunu fena halde yaralamaktaydı. Pauling ile daha önce de karşı karşıya geldikleri olmuştu. Bu karşılaşmalar 25 yıllık bir geçmişe dayanıyordu. Çoğu kez Linus doğru sonuca daha erken ulaşmıştı. Francis bile bu olaydan biraz utanmıştı. Bragg bir polipeptit zincirinin nasıl kırıldığı sorusuna ilgi duyduğu sıralar Francis Cavendish'te bulunmaktaydı. Üstelik onun katıldığı bir tartışmada peptit zincirinin şeklinde büyük bir gaf yapılmıştı. Madem deneysel gözlemlerin anlamlarını değerlendirmede onca titizdi, herkesin yanlışlarını bulup çıkaracak zaman işte o zamandı. Ama hayır, dişe dokunur hiçbir şey söylememişti Francis. Bu Francis'in normal olarak arkadaşlarını eleştirmekten kaçındığından değildi. Çünkü diğer bazı olaylarda fazlasıyla samimi davranarak Perus ve Brown hemoglobin sonuçlarını abartarak ilan ettiklerini söylemişti. Kuşkusuz Sir Lawrence'ın Francis'e karşı bu son patlaması bunlardan da kaynaklanıyordu. Brown görüşünce Crean tek yaptı, gerekli gereksiz tekniği sallamaktı. Bununla birlikte geçmiş hatalarla zaman kaybetmenin sırası değildi. Sabah ilerledikçe DNA yapılarının olası tiplerini konuşmaya daldık. Kimin yanında olursak olalım Francis son birkaç saatlik ilerlemeyi gözden geçiriyordu. Böylelikle dinleyicimize de şeker fosfat iskeletinin molekülün merkezinde bulunduğu modellerde sonunda nasıl karar kıldığımızı anlatıyordu. Morris ve Rosen'in gözlediği kristal kırılma biçimlerini vermeye yeterli düzgün bir yapı elde etmek ancak bu yolla mümkün olacaktı. Evet, daha molekülün dış yüzeyindeki düzensiz bazlar sırasıyla baş etmek zorundaydık. Ancak bu güçlük doğru iç düzenleme kurulduğunda ortadan kalkabilirdi. Bir sorun daha vardı. DNA bel kemiğindeki fosfat gruplarının eksi yükünü dengeleyen neydi? Benim gibi Francis de 3 boyutlu inorganik iyonların nasıl düzenlendiği konusunda hemen hemen hiçbir şey bilmiyordu. Sıkıcı bir durumla karşı karşıyaydık. İyonların yapısal kimyası alanında dünyaca tanınan otorite bizzat Linus Pauling'in kendisiydi. Sorunun özü inorganik iyonların ve fosfat gruplarının son derece akıllıca bir düzenlemesini çıkarabilmekteydi. Bu bakımdan dezavantajlı olduğumuz açıktı. Öğlene doğru Pauling'in klasik kitabı kimyasal bağın yapısını bulmamız zorunlu olmuştu. High Street yakınlarında yemek yiyorduk. Kahve ile falan vakit geçirmeden kitapçılara dalmaya başladık. Nihayet Blackwell's'te aradığımızı bulduk. İlgili bölümleri hızla okuduk. Kitapta uğraştığımız inorganik iyonların kesin büyüklüklerinin doğru değerleri yazılıydı fakat sorunun güç yanını çözmemize yardım edecek hiçbir şey bulamadık. Dorothy'nin üniversite müzesindeki laboratuvarına ulaştığımızda bu çılgın aşama neredeyse atlatılmıştı. Francis DNA konusundaki ilerlememize birkaç dakika ayırarak doğrudan sarmal teorisine daldı. Konuşmanın büyük bölümü Dorothy'nin son insülin çalışmalarında yoğunlaştı. Karanlık bastırmaktaydı ve Dorothy'nin daha fazla zamanını almanın anlamı yoktu. Daha sonra Avery Mitchison'da ve Leslie Orgel ile çay içeceğimiz Magdalen'e geçtik. O zamanlar her ikisi de bu kolejde öğretim üyesiydi. Keklerimizi yerken Francis saçma sapan konuşmalara girmeye hazırdı bile. Ben ise günün birinde bir Magdalen hocası gibi yaşamanın ne mükemmel bir iş olacağını düşünüyordum. Ne var ki akşam yemeği ve şarap konuşmayı yeniden yaklaşan DNA zaferimize yöneltti. Yemekte Francis yakın arkadaşı mantıkçı George Kreisel de bize katıldı. Kaba saba görünüşü ve konuşma tarzı kafamdaki İngiliz filozofu kalıbına hiç uymuyordu. Francis onun gelişini coşkuyla karşıladı. Attığı kahkahalar ve Kreiser'in Avusturya aksanı High Street'teki bu lokantanın şık havasını bastırıyordu. Kreiser bir süre bölünmüş Avrupa'nın bir yanından öbür yanına para aktararak ne büyük servetler edinebileceğini anlattı. Derken Avery Mitchison tekrar bize katıldı ve konuşma kısa bir zaman içinde yeniden aydın, orta sınıfın her günkü sohbet konularına döndü. Ne var ki bu beylik konular Kreiser'e göre değildi. Avery'nin ikimiz izin alıp çıktık. Orta çağdan kalma sokaklardan benim kaldığım yere doğru yürüdük. Tatlı bir sarhoşluk içindeydim. DNA'yı bir çözersek neler yapabileceğimizi uzun uzadıya anlatıp durdum. 12. Pazartesi sabahı John ve Elizabeth Kendrew'a DNA konusunda ne varsa anlattım. Elizabeth başarının hemen hemen avucumuzun içinde olduğunu düşünerek neşelenmiş göründü. John ise haberleri daha soğukkanlılıkla ele aldı. Kısa bir süre sonra Francis'in gene bir esin dönemi yaşadığı benimse ortaya koyacak coşku ve heyecandan daha somut bir şeyim olmadığı anlaşıldı. O zaman John, yeni Tory hükümetinin ilk günlerini anlatan Times satırlar arasına gömüldü. Az sonra da Peterhouse'daki odasına gitti. Beni ve Elizabeth'i de beklenmedik şansımın sonuçları üzerinde düşünmeye bıraktı. Orada fazla kalmadım. Laboratuvar ne kadar erken gidersem moleküler modelleri dikkatli inceleyerek mümkün cevaplardan en uygununun hangisi olduğunu bulmamız o kadar çabuklaşacaktı. Bununla birlikte hem Francis hem de ben Cavendish'teki modellerin tam olarak işimizi görmeyeceğini biliyorduk. Bunlar 3 boyutlu polipeptid zinciri çalışmaları için 18 ay önce John tarafından yapılmıştı. Yalnızca DNA'da bulunan atom grupları için elde doğru ölçekli model parçaları yoktu. Ne fosfor atomları ne de pürin ve pirimidin bazları vardı. Bunları temsil edecek bir şeyler yapıvermek gerekiyordu. Çünkü Max'in yeni parçaları ısmarlaması halinde bunlar belki ancak bir haftada gelecekti. Oysa cevap 1-2 gün içinde ortaya çıkabilirdi. Bu yüzden laboratuvara girer girmez karbon atom modelimize bakır tel parçaları eklemeye ve bunlardan daha büyük olan fosfor atomları modelleri yapmaya başladım. Asıl güçlük inorganik iyonları temsil edecek parçaların üretilmesinde ortaya çıktı. Diğer parçaların aksine bunlar hiçbir basit kurala uymuyorlardı. Kimyasal bağlarını oluşturacakları açılar için bir kural yoktu. Doğru modeller yapmadan önce doğru DNA yapısını bilmek zorundaydık. Yine de içimde bir umut vardı. Bu da Francis'in püf noktasına yaklaşmış oldu ve laboratuvara girer girmez baklayı ağzından çıkaracağıydı. Son görüşmemizden bu yana 18 saat geçmişti. Gryffindor'a döndükten sonra pazar gazetelerinin aklını çelmiş olacağını da sanıyordum. Francis saat 10'da geldiyse de ne yazık ki doğru cevabı beraberinde getirmedi. Pazar günü akşam yemeğinden sonra içinde bulunduğumuz çıkmazı gözden geçirmiş fakat kestirme bir cevap bulamamıştı. Sonra sorunu bir kenara bırakıp yeni bir romanı çabucak gözden geçirmişti. Kitap Cambridge çocuklarının düştükleri cinsel yanlışlıklara ilişkindi. En kötü yazılmış sayfalarında bile acaba bir tanıdığın hayatından söz ediyor mu sorusu ilgi uyandırıyordu. Sabah kahvemizi içerken Francis sonucu belirleyecek deneysel verilerin belki de zaten elde edilmiş olabileceğini söyledi. Tamamen farklı olgularla oyuna birkaç kez başlarsak belki her seferinde sonucun aynı olduğunu görecek, doğru cevaba böyle ulaşacaktık. Belki de bir polinikleotit zinciri en güzel nasıl kıvrılır diye düşünürsek cevap avucumuza düşverecekti. Francis X ışını şemasının anlamı üzerinde düşünürken ben de eldeki atomik modelleri birleştirip her biri birkaç nükleotit uzunlukta küçük zincirler yapmaya başladım. Gerçek DNA zincirleri çok uzun olsalardı şimdiden böyle iri cüsseli moleküler kurmanın anlamı yoktu. Eğer yapı sarmazsa birkaç nükleotitin konumlarını seçince diğer unsurların yerleri de otomatik olarak belirlenecekti. Bu iş saat 1'e kadar sürdü. Saat 1'de Francis ve ben her zamanki gibi Herbert Gutfreund ile öğle yemeğimizi yemek için Eagle'a gittik. O sıralarda John genellikle Peterhouse'u, Max ise bisikletle evine giderdi. Zaman zaman John'un öğrencisi Hook Huxley de bize katılırdı. Ancak son zamanlarda Francis'in meraklı saldırılarına dayanamaz olmuştu. Çünkü benim Cambridge'e gelişimin hemen öncesinde Hook'un kasların nasıl kasıldığı sorununu ele alması Francis'in dikkatini umulmadık bir fırsata çekmişti. Francis'e göre 20 yıldan beri kas fizyologları elde ettikleri verileri kendi içinde tutarlı bir görünüme bağlamadan çalışmaktaydılar. Bu Francis'in harekete geçmesi için mükemmel bir durumdu. Hook ortadaki hazmedilmemiş verileri zaten bir elemeden geçirmişti. Francis'in ilgili deneyler aramasına gerek kalmayacaktı. Yemekten yemeğe veriler birleştirip 1-2 gün sürecek teoriler oluşturuluyordu. Bu Francis'in deneysel hata olabileceği düşüncesiyle dikkate almak istemediği bir sonucun sağlam olduğuna Hook'un kendisini ikna etmesine kadar sürüyordu. Artık Hook'un X ışını kamerasının yapımı tamamlanmıştı. Yakında tartışmalı noktaları da çözümleyecek deneysel kanıtlar elde edeceğini umuyorlardı. Şimdi bu aşamada Francis Hook'un ne bulacağını önceden tahmin ediverirse işin tadı sanki biraz kaşacaktı. Fakat o gün Hook'un yeni bir zihinsel istiladan korkmasına gerek yoktu. Eagle'a girdiğimizde Francis İranlı iktisatçı Ephraim Eshak ile her zamanki gürültülü selamlaşmasını bile yapmadı. Ciddi bir şeylerin olduğu yüzünden açıkça anlaşılmaktaydı. Yemekten hemen sonra model inşasına başlanacaktı. Süreci verimli kılmak için daha somut planlar formüle edilmeliydi. Tatlımızı yerken ikili, üçlü ve dörtlü zincirler üzerinde tartıştık. Tek sarmalları elimizdeki kanıtlarla bağdaşmadığı için hemen konu dışı bıraktık. Zincirleri bir arada tutan güçlere gelince tuz köprüleri en akla yakın tahmin olarak görünüyordu. Bu tuz köprülerinde magnezyum gibi çift değerli katyonlar iki veya daha fazla fosfat grubunu birleştirmekteydi. İtiraf etmek gerekir ki Rosin'in örneklerinin çift değerli iyon içerdiğinin hiçbir kanıtı yoktu. Bu yüzden tehlikeye atılıyor olabilirdik. Öte yandan ön sezimize karşı çıkan kesin bir kanıt da yoktu. Eğer Kings'teki gruplar modeller üzerinde düşünmüş olsalardı, hangi tozun bulunduğunu araştırmış olacaklar, biz de bu yorucu pozisyona düşmeyecektik. Ama şansımız açık giderse magnezyum ve muhtemelen kalsiyum iyonlarının şeker fosfat iskeletine eklenmesi, doğruluğu tartışma götürmeyecek uygun ve güzel bir yapım ortaya çıkarabilirdi. Bununla birlikte modellerle uğraştığımız ilk dakikalar pek eğlenceli olmadı. Elimizde sadece yaklaşık 15 atomun bulunmasına rağmen birbirlerine mesafeli durmaları için konulan kıskaçlardan sürekli düşüyorlardı. Daha da kötüsü en önemlisi birkaç atom arasındaki bağ açılarında belirgin sınırlamalar yokmuş gibi rahatsız edici bir izlenim uyandı. Bu hiç de hoş değildi. Pauling peptit bağının düz olduğu bilgisini bularak alfa sarmalını takır takır çözmüştü. Bize pek çekici gelmese de DNA'da birbirini izleyen nükleotitleri bir arada tutan fosfodiester bağlarının çeşitli şekillerde bulunabileceğini gösteren bir sürü işaret vardı.
Ayrım sonu.